Item 44. Muson Yağmurları. Wilbur Smith. Sayfa 508. Tom limanda başlayan caddede yürüyüp kalenin ağzındaki demir parmaklığın altından geçerken kendisine doğru gelen iki adam gördü. Derin bir konuşmaya dalmışlardı. Yanından geçerlerken kulağına çalınan sözlerden onların İngilizce konuştuklarını anladı ve arkalarından yürüdü. ''Bu dinsizler ülkesinde dilimizin konuşulduğunu duymak çok güzel beyler.'' diye seslendi. ''Kendimi tanıtabilir miyim? Adım Robert Davenport.'' Er veya geç ona ulaşacak tevkif müzekkeresine karşı korunmak için seçtiği takma adı kullanmıştı. İki İngiliz dönüp ona baktılar. Tavırları ihtiyatlıydı. Tom limandaki Doğu Hindistan şirketine ait geminin kaptanıyla subaylarından birini tanıdı. Günün daha erken bir saatinde sandalla kıyıya çıkarıldıklarını görmüştü. Kendilerini isteksiz bir tavırla tanıtıp el sıkışmalarından sonra Tom, ''Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir.'' dedi. ''Sultanla yaptığınız görüşmeden dönmekte olduğunuzu tahmin ediyorum.'' ''Evet.'' Kaptan başını salladı. Başkaca bilgi vermek niyetinde olmadığından Tom yine onun ağzını aramak zorunda kaldı. ''Sultan nasıl bir adam? Bu onunla ilk karşılaşmam olacak. İngilizce biliyor mu?'' Adam dudak büktü. ''Yalnız kendi kahrolası dilini konuşuyor. Onunla ilişkilerinizde size iyi şanslar diliyorum. Adam hilekarın biri. Evet, şansa ihtiyacınız olacak.'' Kaptan hafifçe eğildi. ''Şimdi de izin verirseniz.'' Kaleye girerken Tom öfkeden kuduruyordu. Sarah'ın kendisine anlattıklarının kanıtı artık elindeydi. Vezir öz kardeşi Gay'ın kışkırtması sonucunda onu atlatıyordu. Vezirin bir hizmetkarı onu sofada alıkoymaya çalıştıysa da Tom adamı itip ofise giden yola doğru yürüdü. Kapı aralığını örten kalın ipekli perdeleri iterek içeriye daldı. Vezir odanın uzak ucunda alçak bir platformun üstünde oturuyordu. O da günlük ve esrar kokuyordu. Vezirin önünde bir yazı masası vardı. Bir katip imzalaması için bazı belgeleri birer birer önüne koymaktaydı. Tom'un içeriye hücum etmesi veziri şaşırtmıştı, başını kaldırdı. Tom, birkaç dakika önce ekselanslarıyla yaptığı görüşmeden dönen İngiliz kaptanla karşılaştım deyip Arapça devam etti. Sultanın rahatsızlığını bu kadar çabuk atlatmış olmasına sevindim. Çünkü bu sonunda beni kabul edip ricamı dinleyeceği anlamına geliyor. Vezir hızla ayağa kalktı fakat Tom onun yanından çabucak geçerek ötesindeki kapıya doğru atıldı. Vezir oraya giremezsiniz diye korku içine bağırdı ama Tom onu duymamış gibi davrandı. Vezir muhafız bu adamı durdurun diye bağırdı. Üzerinde uzun bir entari ve yarım zırh olan iri yarı bir adam kapı aralığında belirdi ve Tom'un yolunu tıkadı. Eli belindeki kılıcın başına gitmişti. Tom adamın kılıcı tutan elini yakaladı. Muhafız silahını çekmeye çalıştıysa da Tom onun kolunu bırakmadı. Adamın bileğini mengene gibi sıkıyordu. İrkilerek omzunun üzerinden arkaya baktı. Genç adam bir yığın yastığın üstüne uzanmış adama ''Size selam ederim soylu efendimiz'' diye hitap etti. ''Allah'ın tüm nimetleri sizin olsun'' diyor. ''Size mütevazi ve en derin saygılarımı sunuyorum.'' ''Sizden bir lütuf rica etmeye geldim. Peygamberin de dediği gibi ufak çocuklarla dullar merhametimizi hak ediyorlar.'' Sultan delikanlıya gözlerini kırpıştırarak baktı ve doğruldu. Sırtında siklemen pantolon üstüne giydiği ağır ipekli brokardan bir cepken, belinde de altın telkari bir kemer vardı. Başındaki sarığı pantolonuyla aynı renk, sakalı da çalı gibi ve gürdü. Sultan şimdi sakalını sinirli bir tavırla çekiştiriyordu. Kendisine Arapça lütuflarla hitap eden bu barbar Frank'le karşılaşmak onun için tam bir sürpriz olmuştu. Vezir Tom'un arkasından odaya dalmıştı. Aralarına girerek, ''Bağışlayın efendimize de onu durdurmaya çalıştım. Size sözünü ettiğim küstah ve değersiz kafir işte bu. Onu dışarı atması için muhafızı çağıracağım.'' ''Sultan önevi yok. Ne söyleyecekse söylesin.'' dedi. Tom muhafızın kolunu salıvererek onu kenara itti. ''Bu küstah ve değersiz kafir Yüce Sultan Ali Muhammed'e teşekkür eder ve ona en mütevazi saygılarını sunar.'' Genç adamın sözleri tavrıyla öylesine çelişiyordu ki sultan gülümsedi. ''Öyleyse bana derdinizi anlatın.'' ''Ben bir erkek çocuğunu yani öz kardeşimi arıyorum. 2 yıl önce kayboldu. Umman topraklarında tutsak olarak tutulduğundan şüphelenmem için bazı nedenlerim var.'' Sultan tedirgin olmuş göründü. Tom devam etti. ''Erkek kardeşim majesteleri Kral 3. William'ın tebaasıdır. Halifenizle kralımızın arasında tebaalarının esir edilmelerini yasaklayan bir anlaşma var.'' ''Kim olduğunuzu biliyorum.'' Sultan Tom'u susturmak için elini kaldırdı. ''İngiltere konsolosundan sizin hakkınızda bilgi aldım. Konsolos beni o çocuk hakkında da bilgilendirdi. Bu konu araştırılıyor. Halifenin Maskat'taki sarayından bir yanıt alana kadar size söyleyebileceğim başka bir şey yok. Tom, aradan bir yılı aşkın zaman geçti diye öfkeyle atıldıysa da sultan onun sözünü kesti. Böylesi önemsiz bir mesele yüzünden halifeyi rahatsız etmenin çılgınlık olacağını herhalde takdir edersiniz. Tom, bu önemsiz bir mesele değil diye itiraz etti. Ailem soylu ve büyük bir nüfuza sahiptir. Mesele halifenin gözünde önemsiz. Bununla birlikte majesteleri büyük merhamet sahibi bir insandır. Çocuk hakkında söyleyeceği bir şey olursa bunu size duyuracağından emin olabilirsiniz. O vakte kadar bize lütfunu beklemek düşüyor. Ne zamana kadar diye sordu Tom. Ne zamana kadar beklemek zorundayız? Gerektiği kadar uzun zaman. Sultan huzurundan çekilmesi için eliyle bir işaret yaptı. Genç adamı uyarmaktan da geri kalmadı. Odama bir daha düşman gibi dalarsanız size düşman gibi davranılacaktır. Tom huzurdan çıkarıldıktan sonra sultan vezirini karşısına çağırdı. Adam sultanın ayaklarına kapandı. Beni bağışlayın yüce efendimiz. Sizin karşınızda bir toz kadar değersizim. O çılgın Frank'i durdurmaya çalıştım ama... Sultan elinin hareketiyle onu susturdu. Kendisiyle hemen konuşmak istediğimi İngiliz konsolosuna bildirin. Sera Tom'a, Gaydün kaleye gitti, onu sultan çağırtmış dedi. Geri döndüğü zaman burnundan soluyordu. Uşaklardan birini bayıltıncaya kadar dövdü. Caroline'la bana da fena halde bağırdı. Tom, yoksa seni dövdü mü diye atıldı. Eğer sana elini kaldırırsa yemin ediyorum onun pestilini çıkarırım. Sera itiraf etti. Bunu yalnız bir kere denedi. Gülerek çözdüğü saçları şimdi muson rüzgarına dans ediyordu. Genç kız ekledi. Bir daha deneyeceğini sanmam. Değerli Çin vazolarından birini kafasına indirerek paramparça ettim. Yarası fazla kanamadı ama ahlaksız sanki ölüyormuş gibi davrandı. Neyse sana bu kadar rapor verdiğim yeter. Tom birden Alesta diye kızın sözünü kesti. Sera hemen küçük yelkenleri mizana kandil lisansına zıpladı. Çabuk öğreniyordu. Şimdiden iyi bir denizci olmuştu. Genç adam tekneyi Zanzibar limanında günde birkaç rupiye kiralamış, adanın güney ucunu dönmek üzere yola çıkmışlardı. Sera biraz sonra gelip Tom'un yanına oturdu. Evet, evin altını üstüne getirdikten sonra Gay öğleden sonranın kalan kısmını odasında geçirdi. Akşam yemeğinde ağzını bıçak açmıyordu. Ama iki şişe Porto, sonra da bir şişe Madeira içti. Caroline'la ben ancak iki uşağın yardımıyla onu yukarı çıkarıp yatağına yatırabildik. Tom demek ikizin bir ayyaş olmuş dedi. Hayır, bu olağan dışıydı. Onun ilk kez içip sızdığını gördüm. Özetle insanların üzerinde garip bir etkin var. Genç kız ne anlama geldiği belli olmayan bu sözleri öylesine bir kayıtsızlıkla söylemişti ki Tom nasıl yorumlayacağını bilemedi. Sera aynı havayı tavırla devam etti. Onu yatağına tıkıp Caroline'la yanına yatınca ben ofisine indim ve bir dizi mektup yazmış olduğunu gördüm. Bizi ilgilendirenleri hemen kopya ettim. Genç kız katlı sayfaları etekliğinin cebinden çıkardı. Bu Lord Charles'a, öteki de kardeşim William'a yazılmış. Kağıtları Tom'a uzattı. Sen dümene geç. Sera eteklerini dizlerinin üstüne çekerek kıç yatırmasının üstüne tünedi. Tom bakışını genç kızın uzun bacaklarından ayırıp dikkatini elindeki kağıtlara vermekte epeyce zorlandı. İlk mektubu okurken kaşları çatılmıştı. Okumaya devam edince yüzü mosmor oldu. Vay ahlaksız, vay kepaze herif! Sera ona gözlerini kırıştırarak gülüyordu. Genç adam dikkatini bu kez William'a yazılmış mektuba verdi. Öldürdüğü adama yazılmış satırlar ona ürkütücü geliyordu. Okuması sona erince her iki mektubu da yırtarak parçalarını havaya savurdu. Kağıtların rüzgara kapılmış martılar gibi uzaklaşmasını seyrettiler. Sera, sultanla yaptığın görüşmeyi bana anlat dedi. Tüm ayrıntıları duymak istiyorum. Tom yanıt vermeden önce kalkıp direğin başına yürüdü. Latin yelkenini indirmesi üzerine teknenin hareketi hemen değişti. Artık batıp çıkarak rüzgarla boğuşmuyor, kendini tıpkı bir sevgili gibi hava akımlarına terk ediyordu. Delikanlı dönüp Sera'nın yanına ancak ona değmeyecek şekilde oturdu. Zorla adamın ofisine girdim dedi. Allah'tan ki Arapça ayetler ve nezaket formülleriyle silahlıydım. Görüşmeyi Sera'ya anlattı. Sultan'la arasında geçen konuşmayı kelimesi kelimesine tekrarladı. Sera da bir kez olsun sözünü kesmeyerek onu ciddi bir yüzle dinledi. Tom anlatısı arasında bir iki kez şaşırarak aynı şeyleri tekrarladı. Genç kızın gözlerinin akları o kadar beyazdı ki adeta mavi bir parıltı saçıyorlardı. Yüzleri de birbirine o kadar yakındı ki Tom onun nefesinin hafif çiçek kokusunu duyabiliyordu. Konuşması bitince ikisi de sustular ama birbirlerinden uzaklaşmaya yeltenmediler. Sonunda sessizliği bozan Sarah oldu. ''Beni öpmeyi mi düşünüyorsun Tom?'' Saçlarının uzun perçemlerini bir eliyle yüzünden uzaklaştırıp devam etti. ''Eğer bunu düşünüyorsan şimdi tam zamanı. Etrafta bizi gözetleyecek hiç kimse yok.'' Tom yüzünü kızınkine yaklaştırdı. Ama adeta dinsel bir huşunun pençesindeymiş ve sanki saçmalamaktan korkarmış gibi dudaklarının birleşmesine birkaç santim kala durdu. ''Seni kızdıracak bir şey yapmak istemem.'' ''Budala olma Tom Courtney.'' Genç adama sözde hakaret etmekle beraber kızın sesi boğuktu. Gür siyah kirpikli gözleri yavaşça kapandı. Dilinin pembe ucunu dudaklarının üstünde gezdirdi. Sonra onları hafifçe büzerek bekledi. Tom onu vücuduna yapıştırıp ezmek için dayanılmaz bir arzu duyuyordu. Bunun yerine dudaklarını kızınkilere bir çiçeğin üstüne konan kelebek hafifliğiyle dokundurdu. Sarah'ın dudaklarının üstündeki nemin hafif tatlı bir lezzeti vardı. Tom o an göğsünün tıkanacağını sandı. Hemen geri çekildi. Sarah'ın gözleri açıldı. Renkleri insanda şok etkisi yapan bir yeşildi. ''Kahretsin Tom Courtney. O kadar uzun zamandır bekliyordum ki yapabildiğinin en iyisi mi bu?'' Genç adam ''O kadar yumuşak ve güzelsin ki'' diye kekeledi. ''Seni incitmek veya benden nefret etmene neden olmak istemiyorum.'' ''Senden nefret etmemi istemiyorsan deminkinden daha iyisini yapmalısın.'' Genç kız yine gözlerini kapadı ve ona doğru uzandı. Tom sadece bir an tereddüt etti. Ardından atılıp kızı kollarının arasında hapsetti ve ağzıyla dudaklarını ezdi. Sarah şaşkınlığını ele veren miyavlama gibi bir ses çıkardı. Erkeğin onu bu denli güçlü kucaklayışı kızda şok etkisi yapmıştı. Ama sonra öne atılarak Tom'un öpücüklerine öylesine zapt edilemez bir şevkle karşılık verdi ki dudakları açıldı, dişleri birbirine tosladı, ağızlarının yumuşaklığı ve ıslaklığı birbirinin içinde eridi ve dilleri birbirine dolandı. Büyükçe bir dalga o sırada başıboş sürüklenen teknenin yanına çarpınca genç çift tünedikleri kıç yatırmasından aşağı yuvarlandı. Buna rağmen sarmaş dolaş durumlarını sürdürüp sintine suyunun kokusu ve altlarındaki sert tahtaları kaplayan kurumuş balık pullarını aldırmayarak öylece serildiler. ''Tom, Tom!'' Genç kız ağzını erkeğinkinden ayırmadan konuşmaya çalışıyordu. ''Evet, o kadar uzun zamandır bekliyordum ki hiç tahmin etmemiştim. Çok güçlüsün. Sakın durma!'' Genç adam onu yutmak, içinde hapsetmek istiyordu. Ağzının içi kaygan, dili çıldırtıcı bir tahrikti. Her şey bir anda gözlerinin önünden silindi. Kollarındaki mis kokulu sıcak vücut onun için her şey demek oldu. Sonunda nefes almak için ağızlarını birbirinden ayırdılar. Ne var ki sadece bir an için. Ve o bir an kızın, ''Tom, ah Tom, seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Onca yıldır seni kaybettiğimi zannediyordum.'' diye solumasına yetti. Sonra yine birbirlerinin üzerine atıldılar. İnliyorlar, birbirlerini tırmalıyorlardı. Sarah kollarını Tom'un boynuna dolamıştı. Ağızları ve dişleriyle birbirlerinin dudaklarını bereliyorlardı. Genç adam kendini bilmez bir halde kızın göğüslerini aradı. Onları bulunca biçimleri ve elastiki ağırlıkları canı yanmış gibi bağırmasına neden oldu. Kızın yeleğinin düğmelerini açmaya yeltendiyse de parmakları beceriksiz ve deneyimsizdi. Kız sabırsız bir hareketle onun elini iterek kurdeleyi çözdü. Elini sokup göğüslerinden birini dışarı çıkardı ve erkeğin avucunu çekip parmaklarını üzerine kapadı. Tom'un ağzının içine, ''İşte dedi, senin o, her şeyim senin.'' Tom kızın etlerini yoğuruyor. Sarah duyduğu acıdan zevk alırmış gibi tatlı tatlı inliyordu. Tom canını yaktım diyerek geri çekildi. ''Üzgünüm, gerçekten üzgünüm.'' ''Hayır, hayır.'' Kız erkeğin ellerini yakalayarak yine göğüslerinin üstüne koydu. ''Yap'' dedi, ''ne istersen yap.'' Tom avucundaki göğüse baktı. Fil dişinden yapılmış gibi beyazdı. Fakat erkeğin sert parmaklarının pembe izlerini taşırken aynı zamanda avucunu dolduruyordu. Meme başı şişmiş ve sertleşmişti. Tom ''o kadar güzel ki'' diye mırıldandı. ''Hiç bu kadar güzel bir şey görmemiştim.'' Başını eğerek dudaklarını meme başının üstüne dayadı. Kız sırtını kastı ve göğsünü erkeğe doğru itti. Her iki elini uzatarak parmaklarını erkeğin ensesindeki gür ve esnek buklelerine doladı, onun ağzına rehberlik etti. Tom şimdi kızın üstündeydi. Erkeğin bacaklarıyla karnının üstüne bastırdığı sertliğin ne olduğunu genç kız birdenbire anladı. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiş olsa da ablası Caroline'le bunu sık sık konuşarak bütün ayrıntıları ona zorla söyletmişti. Şimdi durumu anlayınca soluğunu tuttu ve duyduğu şoktan adeta taş kesildi. Tom anında yine ondan uzaklaşmayı denedi. ''Seni korkutmak istememiştim. Durmalıyız.'' Tehdit kızı dehşete düşürmüştü. Erkekten ve vücudunun sertliğinden yoksun edilmenin düşüncesine bile dayanamıyordu. Onu tekrar kendine çekerek, ''Lütfen Tom, gitme sakın.'' diye geveledi. Erkek adeta çekine çekine onu tekrar kucakladı. Ama belden aşağısını kızdan uzaklaştırmıştı. Ne var ki Sarah onun harika erkekliğini tekrar hissetmek istiyordu. Uzanıp ellerini erkeğin kaba etlerine dayadı ve onu kıvırdığı kalçalarının üstüne çekti. Evet, onu yine bulmuştu. Oh evet. Sarah bir burgaca kapılmış gibi kontrolünü kaybetmişti. Erkeğin elinin vücutlarının arasına girerek giysilerini çekiştirdiğini hissedince onun ne yapmak istediğini anladı. Omuzlarıyla topuklarını yere dayayarak belden aşağısını yukarı kaldırdı ve erkeğe yardım etmeye çalıştı. Etekliğini bacaklarının yukarısına sonra da göbeğine kadar sıyırdı. Muson rüzgarı çıplak karnını tatlı serinliğiyle okşuyordu. Tom da kızın üzerine diz çökmüş pantolonunun düğmelerini koparırcasına sökmeye çalışıyordu. İşin uzaması üzerine kız daha fazla bekleyemeyeceğini hissetti. Ona yardım etmek için elini uzattı. Sonra erkek bir tek hareketle pantolonunu dizlerine kadar indirdi. Ablasının anlattığı hiçbir şey Sarah'ı bu manzaraya hazırlamamıştı. Bakışını erkekten ayıramayarak sert kalasların üstüne devrildi ve bacakları kontrolsüz bir hareketle açılıverdiler. Uzun bir süre sonra Tom kızın üstünde hareketsiz kaldı. Boğulmaktan kurtarılan bir adam gibi soluyordu. Teri damla damla kızın üstüne yağmış, bedenini, yüzünü ve çıplak göğüslerini ıslatmıştı. Kız ise onu hiç salıvermeyecekmiş gibi bacaklarını erkeğinin vücudunun etrafında kenetlemişti. Altlarındaki tekne onları beşik içindeki bebekler gibi sallıyordu. Sarah garip bir zafer ve sahiplenme hissi duyuyordu. Mistik değeri olan sadece etten, seksten çok öte bir his. Bunu kendi kendine bile tarif edecek kelimeleri her ne kadar bulamıyorduysa da sevgilisinin başını okşuyor ve ona anlaşılmaz sevgi sözcükleri mırıldanıyordu. Tom neden sonra yüzünde şaşkın bir anlamla etrafına bakındı. ''İyice açığa sürüklenmişiz.'' diye mırıldandı. Genç kız oturup eteklerini düzeltti. Adanın ufukta mavi bir çizgiden ibaret kaldığını o da görebiliyordu şimdi. Dizlerinin üstünde durduğu yerde pantolonunu yukarı çeken Tom'a bakarken kendini bir koruyucu gibi hissediyordu. Sanki bir mucize sonucunda genç kızlığını arkasında bırakarak tam bir kadın olmuş, sanki güçlü olan şimdi kendisiymiş, Tom da korunması ve sevilmesi gereken çocuk olmuştu. Tom Kandilisa'ya doğru sendeledi. Ayaklarının üstünde sallanıyordu. Yelkeni açarak teknenin başını rüzgara verdi. Sarah da elbisesini düzelterek önünü kapadı. Sonra ayağa kalkıp dümenin başında Tom'un yanına oturmaya gitti. İçlerinden biri konuşana kadar adanın yarı yoluna varmışlardı bile. ''Delikanlı, seni seviyorum Sarah Beatty'' dedi. Sarah bu sözleri duyduğu için çok mutluydu. Erkeğe daha sıkı sarıldı. ''Daha önce de söylediğim gibi, seni gördüğüm ilk günden beri seviyorum Tom Courtney'' dedi. ''O tarihte daha çocuktum ama günün birinde senin kadının olmak için Tanrı'ya dua etmiştim.'' Tom o gün işte geldi diyerek genç kızı tekrar öptü. Sarah Caroline'la Guy'ı atlattıkça genç çift buluşabiliyorlardı. Buluşmalarının arasına bazen 2-3 gün giriyor, bu zorunlu aralar ise ihtiraslarını daha da alevlendiriyordu. Bu randevular daima öğleden sonralara rastlıyordu. Sarah sabahları ablasının evi idare etmesine yardımcı oluyor ya da küçük Christopher'la ilgileniyordu. Zaten Tom da Svelov'la mürettebatını bırakamıyordu. Ümit burnundan sonra yakalandığı fırtınada geminin teknesiyle donanımı hayli zarar görmüştü. Tekrar denize açılabilmesi için gerekli onarımların yapılması şarttı. Tom çoğu sabah kalede bulunuyordu. Maskat'tan Dorian'la ilgili bir haber almak için sabırsızlandığı gibi ticaret yapmak için de lisans bekliyordu. Veziri pohpohladı ve bol bol rüşvet dağıttığı halde adam ona hala öfkeliydi ve gecikmeyle ilgili ağdalı özürlerle onu cezalandırıyordu. Tom sultanın fermanını elde etmedikçe adalardaki çarşılarda iş yapamıyordu. Tom'la Sarah'ın beraber olabildikleri kıymetli saatler her ikisi için de fazla çabuk geçiyordu. Bazı öğleden sonralar Sarah'ın beraberinde getirdiği nefis yiyeceklere el bile sürmeden birbirlerinin kollarının arasında yatıyorlar, son kezmiş gibi ihtirasla sevişiyorlardı. Aralarda konuşuyor, birbirlerine karşı duygularını tekrarlıyor, gelecekle ilgili gerçeklikten uzak planlar yapıyorlardı. Akıllarınca birlikte adadan kaçacaklar ve Dorian'ı da alıp Svelov'la enginlere açılacaklardı. Kimi günlerde yelkenliyle dış mercan kayalıklarına gidiyorlar, oralarda demir atıp oltalarla balık tutuyor, güneşte yeşil ziynetler gibi ışıldayan derinlerin nefis yaratıklarını tekneye çekerken gülüyor ve heyecanla bağırıyorlardı. Sarah bir öğleden sonra mahfaza içinde bir çift düello tabancası getirdi. Babası Bombay'dan ayrılırlarken bu vahşi hayvanların ve daha da vahşi insanların ülkesinde kendini savunabilmesi için silahları ona vermişti. Sarah, babam bana ateş etmeyi öğreteceğine söz vermişti ama buna hiç vakit bulamadı dedi. Bana sen öğretir misin Tom? Bunlar olağanüstü silahlardı. Kabzaları pırıl pırıl cevizdi. Uzun namlularının gümüş ve altın bezemeleri vardı. Barutlukları cevizdi. Mahfazaya ayrıca kusursuz derecede yuvarlak ve simetrik olmaları gözetilerek seçilmiş 50 kurşun içeren döner kapaklı bir kap iliştirilmişti. Tom geri tepişi hafifletmek için silahı yarım ölçü barutla doldurdu. Sonra Sarah'a ayaklarını nasıl tutacağını, yarım dönerek ve sağ omzunu öne alarak hedefe doğru nasıl döneceğini gösterdi. Sarah daha sonra sol yumruğunu kalçasına dayayacak, düz tutulmuş sağ koluyla silahı kaldıracak ve kolunun ağrıyıp titremesini beklemeden nişan alıp ateş edecekti. Genç adam bundan sonra manastıra 15 adım uzaklıktaki alçak duvarlardan birinin üstüne bir Hindistan cevizi oturttu. Ateş et dedi. Sarah hedefe isabet ettiremedikçe daha aşağı, daha da aşağı, sağ gibilerden komutlar veriyordu. Sarah ikinci tabancayı alırken o ilkini alelacele doldurdu. Genç kız dördüncü atışında Hindistan cevizini süt püskürterek yuvarladı. Bunun üzerine sevinç çığlıkları atarak ateşe devam etti ve karavanadan çok isabet kaydetti. Her isabet için bana bir ödül verilmesi gerekir dedi Tom. Nasıl bir ödül düşünüyordun? Bir öpücük uygun olur. Bu teşvikle genç kız arka arkaya 5 cevizi vurunca Tom ona akıllı kız büyük ödülü kazandın dedi. Bundan sonra hafif hafif debelenen ve yalancıktan protesto eden kızı kucaklayarak yıkıntıların içindeki gizli yerlerine taşıdı. Genç adam birkaç gün sonra Londra'nın en kaliteli tüfeklerinden birini beraberinde getirdi ve bunu nasıl doldurup ateşleyeceğini genç kıza gösterdi. Tom Londra'dan hareketlerinden önce bu olağanüstü silahlardan 4 tane satın almıştı. Fazla pahalı oldukları için daha fazlasını satın alamamıştı. Askerlere dağıtılan ucuz silahların namluları yivsizdi. Kurşun namluya iyi oturmadığından düzensiz olarak fırlıyordu. Ama bu namluları yivli silah şaşılacak bir isabet sağlıyordu. Tom 150 adım uzaklıktan her ateş edişine bir Hindistan cevizini vuracağından emindi. Sarah ağır tüfeği omuzunda dengeye getirip doğrultacak kadar güçlü ve uzun boyluydu. Ayrıca doğuştan nişancı olmasını sağlayacak el ve göz becerisine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bir saatlik talimden sonra her atıştan sonra ödülünü talep edebilecek düzeye ulaşmıştı. Manastırdaki damsız hücrelerinde hasır döşeklerinde yattıkları sırada Tom, anlaşılan bundan sonra da sana kılıç kullanmayı öğretmek zorunda kalacağım dedi. Daha ciddi dakikalarında Tom'un Dorian'ı kurtardığı zaman yapacaklarını tartışıyorlardı. Genç adam seni almak için buraya döneceğim dedi. Sonra seni Zanzibar'dan ve Gay'dan alıp götüreceğim. Genç kız bundan hiç kuşku duymamış gibi evet diye karşılık verdi. Sonra da birlikte İngiltere'ye döneceğiz değil mi? Sevgilisinin yüzündeki anlamın birden değiştiğini görünce ne var sevgilim diye endişeyle sordu. Tom ben hiçbir zaman İngiltere'ye dönemem dedi yavaşça. Sarah doğruldu ve ona üzülerek baktı. Hiçbir zaman İngiltere'ye dönemem de ne demek? Dinle beni Sarah. Genç adam oturdu ve sevgilisinin her iki elini avucuna aldı. İngiltere'den ayrılmamdan önce korkunç bir şey oldu. Olmasını hiçbir zaman istemediğim bir şey. Genç kız ne olur anlat diye yalvardı. Seni etkileyen her şey beni de etkiler. Tom bunun üzerine ona William'ı anlattı. Başından başladı. Çocukluklarını, ağabeyin küçük kardeşlerine yaptığı zulmü, William'ın kötü kalpliliğini ve gaddarlığını kanıtlayan bazı küçük olayları hikaye etti. Sanırım Dorian, Guy ve ben ancak onun uzağında olduğumuz, yani onun üniversitede olduğu zamanlar mutluyduk diye anlatısını bitirdi. Genç kızın bakışlarında anlayış okunuyordu. Highfield'da tanıştığımız zaman ondan hoşlanmamıştım dedi. Bana soğuk ve zehirli bir yılanı hatırlatmıştı. Tom başıyla doğruladı. Evden uzakta Seraph'la yolculuktayken onun nedenli kinci olabildiğini neredeyse unutuyordum. Ama Fleur de Lamar'dan sonra babamı eve getirdiğimizde bu gerçek tüm gücüyle suratıma çarpıldı. Tom bundan sonra William'ın ölüm halindeki babasına nasıl davrandığını, Hal'in ölümünden sonra da Dorian'ın bulunmasına yardım etme yeminine nasıl yüz çevirdiğini anlattı. Dövüştük dedi, daha önce de dövüşmüştük ama hiçbir zaman o şekilde değil. Sevgilisinin yüzündeki ıstırabı gören Sarah anlatısını kesmesi için ona sarıldı. Ama genç adam, hayır Sarah, sana her şeyi anlatmak zorundayım diye devam etti. Olayın nasıl geliştiğini anlaman için beni dinlemen lazım. Bundan sonra kah duraklayarak, kah hızlı hızlı konuşarak Highfield'daki son gecesindeki dövüşmelerini anlattı. Burnumu nasıl kırdığımı sormuştun. Ben ise sana yanıt verememiştim. Burnundaki şişe dokundu. Bunu Billy yaptı. Dövüşü o kadar canlı ve etkileyici kelimelerle anlattı ki Sarah bembeyaz kesilerek tırnaklarını onun koluna sapladı. Tom devam etti. Ölümü 100 kere hak ettiği halde sonunda onu öldüremedim işte. Alice orada kollarının arasında bebeğiyle durup hayatını bağışlamamı yalvarınca yapamadım. Kılıcımı belime takarak atıma bindim ve oradan uzaklaştım. Bu defterin kapandığını düşünüyordum. Ama ağabeyimi daha iyi tanımam gerekirmiş. Genç kız ürkek bir sesle, ''Dahası da mı var?'' diye sordu. ''Daha fazlasını duymaya dayanabileceğimi sanmıyorum.'' Sana hepsini anlatmalıyım. Sen de anlayabilmek için hepsini dinlemek zorundasın. Sonunda Londra Kulesi'nin altındaki o uğursuz buluşmaya sıra gelmişti. Kiralık haydutlarla nasıl boğuştuklarını anlattı. Sesi alçaldıkça alçaldı. Korkunç sonu anlatmak için uygun kelimeler aradığında araya uzun boşluklar giriyordu. O adamın Billy olduğunu hala bilmiyordum. Başında geniş kenarlı bir şapka olduğundan yüzü örtülüydü. Onun kayıkçı olduğunu sanmıştım. Yanına koşup bizi teknesiyle götürmesini istedim. Pelerininin altından tabancayı çıkarması üzerine donup kaldım. Ateş etti, kurşun da şurama rastladı. Gömleğinin eteğini kaldırdı ve kolunun altında kaburgalarını kat eden uzun pembe yara izini gösterdi. Sarah önce baktı, sonra kabarık ve boğumlu izi parmak uçlarıyla izledi. Yara izini daha önce de fark etmişti ama bununla ilgili soru sorduğunda Tom onu atlatmıştı. Nedenini şimdi anlıyordu. ''Seni öldürebilirdi.'' diye soludu. ''Evet, öldürdüğünü sanmıştım. Allah'tan ki kurşun kaburgalarıma çarptıktan sonra sekmiş. Kendimi yerde buldum. Billy de tepemde durup ikinci tüfekle nişan aldı. O kurşun işimi bitirecekti. Kılıç elimdeydi, dehşet içindeydim. Bütün gücümü vererek kılıcı fırlattım. Çelik de göğsünün ortasına çarparak kalbini delip geçti. ''Aman Tanrım!'' Sarah ona baka kalmıştı. ''Kardeşini öldürdün.'' Ölenin Billy olduğunu bilmiyordum, o zaman bile, ta ki şapkasını kaldırıp yüzünü görene kadar. Bir süre sustular. Sarah dehşet içindeydi, sonra toparlandı. ''Seni öldürmeye çalışıyordu.'' dedi. ''Bunu yapmak zorundaydın Tom, kendini kurtarmak için mecburdun.'' Sevgilisinin bakışlarındaki derin suçluluk duygusunu görünce uzanıp onun başını göğsüne çekti ve saçlarını okşadı. ''Senin suçun değildi, bunu yapmaya mecburdun.'' Ben de kendime 1000 kere aynı şeyi söyledim. Tom'un sesi boğuktu. Ama o benim kardeşimdi. Tanrı adildir. Seni bağışladığını biliyorum sevgilim. Olanları geçmişte bırakmalısın. Genç kız sevgilisi başını kaldırınca ne söylese onun ızdırabını dindiremeyeceğini anlamıştı. 100 yaşına kadar yaşasa bile olayı unutmayacaktı. Sarah onu öptü. ''Bütün bunlar bizim için önemli değil Tom.'' dedi. ''Sonsuza dek senin kadınınım. İngiltere'ye hiçbir zaman dönmesek bile umurumda değil. Dünyanın sonuna kadar seninle geleceğim. Seninle benden ve aşkımızdan başka hiçbir şeyin önemi yok.'' Sarah onu hasırın üstünde yanına çekti ve vücuduyla avundurmaya çalıştı. ''44. ayrımın sonu. Sayfa 519.